Ayrım 13.
Sayfa 145. Topluluğun kurallarına uymak zorunda olduğunu kabul etmiyor, bu duygusunu da gizlemiyordu. Benden biraz korkardı belki, doğru, ama sözlerimi hiç dinlemez, verdiğim öğütlere kulak asmaz, sözümü keserek ateşli bir konuşmaya dalıverirdi. Bu konuşmasında sayısız düşmanlarını suçluyor olurdu mutlaka. Herkese bir kulp takar, şunun bana dalkavukluk ettiğini, bunun işini iyi beceremediğini, onun kendisine iftira ettiğini sayar dökerdi. Konuşmasının sonunda da olmayan düşmanlarına elindeki kamçıyı sallar, burnunu havaya diker, kapıyı vurduğu gibi çeker giderdi. Öğretmenlere karşı da son derece kaba davranırdı. Ancak bu çocuğun kabalığında bile belli bir çekicilik vardı ve bu yüzden öğretmenlerimiz ona pek alınmazdı. Davranışlarında aşırı bir utanmazlık, hatta düşmanlık bile sezilmezdi. Çünkü Anton tutkulu bir insandı. Bu niteliği her davranışında kendini gösterirdi ve çünkü hiçbir zaman bencillik duygularını doyurmak için kavga etmezdi. Anton'un topluluktaki tüm davranışlarını yöneten tek şey atlara olan tutkusuydu. Bu tutkunun kökenlerini bulup ortaya çıkarmak zor olsa gerekti. Toplulukta bulunan çocukların çoğundan daha zekiydi. Kentli Rusçasıyla çok düzgün konuşur, Ukrayna deyişlerini yalnızca gösteriş olsun diye o da arada bir kullanırdı. Elinden geldiğince temiz pak giyinir, bol bol kitap okur ve kitaplara değin konuşmaktan da hoşlanırdı. Ancak bu hemen hemen tüm vaktini ahırda geçirmesine engel değildi. Ahırda mutlaka yapacak bir iş bulur, gübreleri kürüyerek ahırı temizler, durmadan atları koşar, koşumlarını çıkarır, başlıkların maden kısımlarını parlatır, kamçı örer, kısacası boş durmazdı. Bu işlerden bıkmadığı gibi hava koşulları ne olursa olsun kasabaya ya da yeni topluluğa araba sürmekten de asla yılmazdı. Üstelik bu işleri yaparken genellikle açlıktan ölecek halde olurdu çünkü hep yemeğe geç kalır. Kimse onun payını ayırmayı akıl etmemişse kendisi de yemek sözünü ağzına almazdı. Kalina Ivanoviç'le demirciler, kiler görevlileri ve her kim olursa olsun atları isteyen herkesle yaptığı kavgalarsa bu bitmek tükenmek bilmeyen ahır yeteneklerinin tuzu biberi olurdu. Atları koşma ve bir yere gitme konusunda verilen bir buyruğa uyması için uzun uzun tartışmak, şamata etmek, atlara karşı acımasız davranıldığı konusunda sonu gelmez suçlamalar dinlemek, Kızıl'la Haydut'un şu gün ya da bugün boyunlarını kanıya kanıya topluluğa vardığını alımsamak, yemin yetmeyeceği üzerine nalların değişmesi gerektiği üzerine bir yığın nutuk dinlemek zorunda kalırdınız. Bazen Salt Anton'un da atların da bulmaması ve nerede olduklarını bilinmemesi nedeniyle topluluktan dışarı adım atmak olanaksız hale gelirdi. Böyle anlarda bizim seyisin kimseye bir şey demeden sırra kadem basması, onu uzun uzun aramamıza, bu arama işine de topluluğun yarısının katılmasına neden olurdu. Sonunda ya Trepke'de ya da yakınlarda bir çayırda bulurduk üçünü. Anton'un çevresinde onun atlara karşı duyduğu aşırı tutkunluğa benzer bir tutkuyla kendisine bağlanmış birkaç çocuk bulunurdu her zaman. Bu hayranlar atlara iyi bakar, ahırı pırıl pırıl temiz tutar, yerleri süpürür, koşumları yerine asar, arabaları sıra sıra ve de düzgün olarak dizer, atların kafalarına nazarlıklarını takar, onların her an tımarlı, yerelerinin taranmış, kuyruklarının düzgünce örülmüş olmasını sağlarlardı. Aylardan Haziran'dı. Bir akşam geç bir saatte yatakhaneden bir çocuk koşa koşa bana geldi. "Kozir hasta, ölüyor," dedi soluk soluğa. "Ölüyor mu?" "Evet, evet, ateşten yanıyor ve zar zor soluk alıyor." Ekaterina Grigorievna, Kozir'in bir kalp krizi geçirdiğini söyleyerek çocukların kanısını onayladı ve hemen bir doktor çağrılmasını istedi. Anton'u çağırdım. Geldi. Ancak anlaşılan daha gelmeden söylenecek işi yapmamayı aklına koymuştu. "Anton, atları hemen koş, derhal kasabaya gideceksin." Anton, sözümü tamamlamama meydan vermedi. "Şuradan şuraya gitmem ve de atları da size vermem. Zavallıcıklar bütün gün ayakta kaldılar da. Daha terleri soğumadı be. Onları arabaya koşamam şimdi." "Ama dinlemiyorsun ki, doktora gideceksin." "Kimin hasta olduğu umurumda bile değil. Kızıl da hasta. Kimse doktor çağırdı mı onun için?" Artık burama gelmişti. "Seyislik görevini elinden alıyorum. Ahırı şu an Oprişko'ya teslim edeceksin. Yürü, seninle çalışılmaz." "Ver, bana ne? Görürüz bakalım Oprişko nasıl çevirecekmiş bu işleri. Herkes ne derse onlara inanıyorsun. Yok hastaymış, yok ölüyormuş. Bizim atları düşünen yok. Onların canı yok mu? Ölsünler mi ha? Vermiyorum işte. Atları kesinlikle vermiyorum." Sen ne dediğimi duydun mu? Artık seyis değilsin. Ağır opişkoya teslim edeceksin. Şu anda. Haydi. Tamam, bayılmadık. Kim isterse teslim alsın ahırı. Zaten artık bu toplulukta kalacak diyelim. Canın isterse, seni burada zorla tutmuyoruz. Anton'un gözleri dolu dolu oldu. Ellerini ceplerine daldırarak birinden bir demet anahtar çıkardı, masanın üzerine koydu. Anton'un sağ kolu olan Opişko odaya geldi ve ağlamakta olan Anton'a şaşkın gözlerle baktı. Bratchenko ona ters ters baktı, bir şey söyleyecekmiş gibi davrandı ama kolunu yeniyle burnunu silmekle yetindi, ağzını açmadan çıktı gitti. Daha o akşam yatakhaneye bile gitmeden topluluktan ayrıldı. Doktor getirmeye kasabaya gidenler onu yolda görmüşler. Arabayı durdurmadığı gibi çağrılarına uyup binmemişti. Çekirin gibilerden elini sallamış yalnızca. İki gün sonra akşam üzeri Opişko ağlıya ağlıya odama daldı. Yüzü gözü kan içindeydi. Daha ben ne olduğunu sormaya kalmadan o gün nöbetçi olan Lidya Petrovna şaşkına dönmüş bir halde koşarak odama girdi. Anton Semyonovich diye haykırdı. Hemen ahıra gidin. Bratchenko orada. Ortalığı kasıp kavuruyor. Hiç söz dinlemiyor. Çabuk. Ahıra giderken seyisle karşılaştık. O koca Fedorenko'nun bağırtısı ormanda yankıyordu. Sana ne oldu diye sordum. Ben ne, onun ne hakkı var bana vurmaya? Yüzüme tırmıkla vurdu. Kim? Bratchenko mu? Bratchenko, Bratchenko. Ahıra girdiğimde Anton öteki seyislerden biriyle harıl harıl çalışıyordu. Asık suratını hiç değiştirmeden selamladı beni. Ama Opişko'nun arkamda olduğunu görünce benim varlığımı tümden unuttu, ona saldırdı gene. Bir daha seni burada görmeyeyim. Yoksa paralarım, anlaşıldı mı? Ne biçim araba sürüyorsun ulan? Bunların canı yok mu? Bana döndü. Bak, kızılı ne hale sokmuş dedi. Fenerlerden birini alarak kolumdan tuttu, beni kızılın yanına sürükledi. Hayvanın ensesi gerçekten yara olmuştu. Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülüydü. Anton bezi yavaşça kaldırdı, sonra gene yerine koydu. İlaç sürdüm dedi üzgün üzgün. Peki ama benim iznim olmadan bu ahıra girmeye, bu insanlara vurmaya, ortalığı kasıp kavurmaya ne hakkım var bakalım? Onu o kadarla bırakacak mıyım sanıyorsunuz? Gözüme gözükmese iyi olur. Bir temiz sopa daha yiyecek yoksa. Ahır kapısında toplanmış olan birkaç çocuk durmuş gülüyorlardı. Bratchenko kendisinin ve de atlarının haklı olduğuna öyle derinden inanıyordu ki ona kızmak içimden gelmiyordu. Bana bak Anton dedim. Çocukları dövdüğün için bütün gece benim odamda tutuklu kalacaksın. Vaktim yok. Sen susuyor musun, susmuyor musun diye haykırdım. Tamam tamam, şimdi bir odaya tıkılacağız yani. O gece benim odamda kaldı, kitap okudu. 1922 yılı kışında Anton da ben de çok zor günler yaşadık. Kalina Ivanoviç'in kumlu ve de gübresiz topraklara ektiği çavdar pek ürün vermedi. Hatta doğru dürüst saman bile yapmadı. Saman sağlayacağımız bir çayırımız da yoktu. Ocak ayında hayvan yemimiz tükenmişti. Başlangıçta işimizi iyi kötü beceriyor, konu komşudan, kasabadan yem bulabiliyorduk ama gün geldi, kapılar yüzümüze kapandı. Kalina Ivanoviç ile birlikte devlet dairelerinin kapılarını aşındırdık ama boşuna. Sonunda gerçek felaketle karşılaşmış bulunuyorduk. Bratchenko atların iki gündür aç olduğunu söyledi. Gözleri dolu doluydu. Hiç sesimi çıkarmadım. Söyleyecek sözüm yoktu. Anton bir yandan ağlayarak bir yandan söverek yerleri süpürme işini sürdürdü. Ahır tertemizdi aslında ama yapacak başka işi yoktu Anton'un. Atlar yerde yatıyordu. Bratchenko bu duruma özellikle dikkatimi çekmek istediğini söylemeyi unutmadı. Ertesi gün Kalina Ivanoviç kasabadan döndüğünde öfkeden köpürüyordu. Ne yapacağız peki? Bize bir şey vermiyorlar. Ne yapacağız ha? Anton kapıda dikilmiş duruyordu. Ağzını bıçak açmıyordu. Kalina Ivanoviç kollarını da konuşmasına katarak Bratchenko'ya baktı. Çalacak mıyız yani? Ne yapacağız? Elimizden ne gelir ha? Zavallı hayvancıklar. Anton kapıyı ardına dek açtı. Uçarcasına dışarı çıktı. Bir saat sonra toplulukta olmadığını, bir yere gittiğini söylediler. Nereye gitti diye sordum. Nereden bileyim? Kimseye bir şey söylemedi ki. Ertesi gün döndü. Peşinde bir köylü ve saman yüklü bir araba vardı. Köylünün sırtında yeni bir palto, kafasında da koyun postundan yapılma güzel bir şapka görülüyordu. Araba tıngır mıngır bahçemize girdi. Güzel güzel dolanmış, pırıl pırıl koşumlar koşulmuş iki at çekiyordu arabayı. Köylü, Kalina Ivanoviç'in havasından onun yetkili kimse olacağı sonucunu çıkardı hemen ve saygılı bir tavırla ona yaklaştı. Mal olarak ödenen vergilerin buraya yatırıldığını söyledi bu delikanlı, dedi. Hangi delikanlı? Şimdi buradaydı, benimle birlikte gelmişti. Anton ahırın kapısından başını uzatmış gizemli işaretlerle bana bir şeyler anlatmaya çabalıyordu. Kalina Ivanoviç piposunu eline alarak bilgiç bilgiç gülümsedi, beni bir kenara çekti. Ne yapacağız? Elimizden ne gelir? Gel şu yükü alalım, gerisini sonra düşünürüz. Olanları ancak anlamıştım. Burada ne kadar var diye sordum köylüye. 800 kilo olacak, tartmadım. Anton sahneye çıktı. Yolda gelirken 500 kilo çeker dememiş miydiniz dedi. Şimdi 800 kilo diyorsunuz. Hayır, 500 kilo. Boşaltın. Sonra da büroma gelin, makbuzunuzu alın. Büroda ya da daha doğrusu topluluk binaları içinde kendimi ayırmayı becerdiğim minicik odada kendi baskılı kağıtlarımızla, kendi suçlu ve perişan elimle yurttaş Onufri Bas'tan vergi karşılığı olmak üzere 500 kilo çavdar sapı aldığımı yazdım. Watts eğilerek selam verdi. Kendisine bilmediği bir nedenle bana teşekkür etti ve gitti. Bratchenko öyle mutluydu ki bağıra çağıra türküler söylüyordu. Tüm yardımcılarını toplamış, ahıra kapanmıştı. Artık yapacak çok iş vardı. Kalina Ivanoviç gülüyordu ama içi rahat değildi. Ellerini ovuşturuyordu. Allah kahretsin, bu iş bizim başımızı belaya sokacak dedi. Ama ne yapabilirdik? Hayvanları açlıktan öldürecek miydik? Onlar da devlet malı ne de olsa. Korumak zorundayız. O mujik neden öyle sevincinden uçuyordu? Anlamadım dedim ben. Neden olacak? Vergisini vermek için ta kasabaya gideceğini sanıyordu. Tepeye çıkacak, gidip kuyrukta bekleyecek falan da filan. Hem burada 500 kilo dedi, 500 kilo diye de yazdık. Kimse tartmadı samanı. Oysa belki de 400 kilo var. Kim bilir? Asalak herif. Aradan 2 gün geçti. Saman yüklü bir koca araba daha girdi bahçemize. Mal olarak ödenen vergimi yatırmaya geldim. Watts vergisini buraya yatırmış. Peki sizin adınız nedir? Benimki de Watts. Kardeşim Watts. Stepan Watts. Bir dakika lütfen. Koştum. Kalina Ivanoviç'i buldum. Alelacele ona danıştım. Kapıda Anton'la karşılaştım. Vergilerini buraya ödeyeceklerini söyler misin? Bak şimdi. Al be Anton Semyonoviç. Bir yolunu bulur, açıkları soran olursa. Almak olanaksızdı. Geri çevirmek de aynı derecede olanaksızdı. Neden diyeceklerdi. Bir Watts'tan aldın da ötekininkini geri çevirdin. Git boşalt samanı, makbuzunu yazayım. Daha 2 araba dolusu balyalanmış samanla 1 ton kadar çavdar kabul ettik. Yüreğim ağzımda bekliyordum. Bunun hesabı sorulacaktı benden. Anton arada bir düşünceli düşünceli bana bakar, ağzının kıyıcığından görünen belli belirsiz bir gülümsemeyle derdime ortak olurdu. Ondan at isteyenleri terslemiyordu artık. Kimseyle kavga etmiyor, taşınacak yükü taşıyor, gidilecek yere gidiyor, tüm istenenleri neşeyle yerine getiriyordu. Ahırda da durup dinlenmeden Herkül gibi çalışıyordu. Sonunda kısa ama son derece anlamlı bir yazı geldi. Mal olarak ödenen vergileri topluluğun hangi yetkiye dayanarak kabul ettiğini ibede olarak tarafımıza bildirmenizi rica ederiz. Bölge Levazım Komiseri Ageyev. Bu yazıdan Kalina Ivanoviç'e bile söz etmedim. Yanıt da vermedim. Ne diyebilirdim ki? Nisan ayında bir arabaya koşulmuş olan bir çift siyah at topluluğun bahçesine bir hışım daldı. Korkudan ne yapacağını şaşıran Bratchenko soluğu benim büromda aldı. Geldiler dedi soluk soluğa. Kim geldi? Herhalde saman içindir. Adam öfkeden köpürüyor. Şöminenin bir köşesine oturdu. Sessizliğe gömüldü Anton. Bölge Levazım Komiseri sıradan bir adama benziyordu. Deri ceket giymiş, belinde tabancası, yüzünde ciddiyeti olan genç bir görevli. Müdür siz misiniz diye sordu. Evet. Yazımı aldınız mı? Aldım. Neden yanıtlamadınız peki? Bu da ne demek oluyor? Her yazının peşinden koşacak mıyım ben böyle? Size mal vergilerini alma izini kim verdi? Mal vergilerini izinsiz olarak kabul ettim. Bölge Levazım Komiseri oturduğu yerden fırladı, bas bas bağırmaya başladı. Bu da ne demek oluyor? İzinsiz olarak ha? Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Bu davranışın seni tutuk evine götürür, biliyor musun? Biliyordum. İşinizi yapın dedim Bölge Levazım Komiserine. Sesim de son derece sakindi. Kendimi savunmaya ya da kaytarmaya kalkacak değilim. Ve lütfen bağırmayın. Gerekeni yapın işte. Küçücük odamda bir köşeden bir köşeye volta atmaya başladı. Böyle saçmalık görmedim diye söyleniyordu kendi kendine. Sonra da süvari atı gibi solumaya başladı. Anton şöminenin ardından çıktı. Gözleriyle ateş püsküren komiseri izlemeye koyuldu. Birden Ağustos böceğinin dırıltısını andıran bir sesle ve de hiç bağırmadan şöyle ünledi. Bir yerde atlar 4 gün 4 gece aç kalmış. Ağzına bir lokma koymamışsa gelen samanın vergi olup olmadığını düşünmez kimse. Sizin o güzel kara kısraklarınız 4 gün boyunca gazete okumaktan başka bir şey yapmamış olsaydı bu topluluğa öyle 4 numara girebilir miydiniz? Agave voltayı kesti, dondu kaldı. Peki ya sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Bu bizim seyis başımızdır. Bu iş az çok onu da ilgilendirmektedir dedim. Bölge levazım komiseri voltasını sürdürdü. Anton'un önüne geldiğinde birden durdu. Gözlerinin içine baka baka sordu. Kayıtlarınıza geçirdiniz mi bari? Herkesin adını yazdınız mı? Bu ne biçim iştir böyle? Anton masama eğildi, merakla fısıldadı. Geçirdik değil mi Anton Semyonovic? Geçirdik. Böyle tatlı bir delikanlıyı nereden buldunuz diye sordu revazım komiseri. Kendimiz yapıyoruz diye gülümsedim. Bratchenko gözlerini kaldırdı. Bölge levazım komiserinin yüzüne baktı ve 40 yıllık dostuymuş gibi. Sizin Arapları doyurayım mı diye sordu. Durma koş diye yanıtladı onu komiser. Osatçı. 1922 yılı kışıyla baharında Gorki topluluğunda çok büyük karışıklıklar baş gösterdi. Olaylar birbiri ardına patlak veriyor, hiçbirimize soluk aldırmıyordu. Öyle ki şu anda o günler kocaman ve de dolaşık bir talihsizlikler yumağı olarak duruyor belleğimizde. Bununla birlikte o günlerde pek çok üzücü olay yaşamış olmamıza karşın gerek maddi gerek manevi açıdan büyüdüğümüz, büyük gelişmeler gösterdiğimiz bir dönemdi o. Bu iki görüntü, trajedi ve gelişme nasıl olur da yan yana gelir diye sormayın. Çünkü şu anda bile bunu açıklamakta güçlük çekiyorum. Ancak bu bir gerçekti. Üzücü olaylarla gelişmeler bir arada yürüyordu. Daha o dönemde bile toplulukta olaysız geçen günlerimiz çok güzeldi. Saatlerimiz çalışmak, çabalamakla geçer. Karşılıklı güven duyguları, dostluk, birlik, beraberlik duyguları bu yorucu çalışmaları mutluluk kaynağı haline getirirdi. Üstelik her zaman için gülünecek neden bulan, neşeli, şakacı, yaşamayı seven, hevesli, istekli kişilerdik. Olağan günlerde keyfimize diyecek yoktu kısacası. Gel gör ki birden inanılmaz bir olayın patlak verip de bizi uçurumun dibine fırlatmadığı, bizi daha bir yığın üzücü olaylar zincirine bağlayıp dünyaya geldiğimize pişman etmediği bir hafta geçmezdi. Öyle ki bu içinden çıkılması, güç sorunlar neredeyse kişiliğimizi değiştiriyor, bizi dış dünyaya karşı tepkili, sinirli, hoşnutsuz birer hasta insan haline getiriyordu. Hiç beklemediğimiz bir olguyla karşılaştık. Aramıza Yahudi düşmanlığı sızmıştı nasılsa. O güne dek toplulukta hiç Yahudi yoktu. Sonbaharda ilk Yahudi çocuğumuz, bundan sonra da birer birer daha birkaç tane aramıza katıldı. İçlerinden biri, vilayet suçlu soruşturma bürosuna çalışmıştı bir zamanlar. Onun bu özelliği, topluluğumuza ilk gelen çocukların yabanıl öfke ve tepkisini üzerine çekmesine yetti. Başlangıçta asıl saldırganlarla onların ardında yürüyen sürüyü oluşturanları ayıramadım pek. Topluluğa daha sonra gelenler hemen Yahudilere karşı tavır alıyorlardı. Bunun nedeni de kendi serserilik heveslerini, haylazlık güdülerini doyuracak bir alan bulmuş olmalarıydı. Biraz büyükçe olanlar Yahudi çocuklara saldırmak ve onları üzmek için bahane bulmakta hiç güçlük çekmiyorlardı. İlk Yahudi üyemizin adı Ostromukov'du. Adım başı dayak yiyordu. Otursa suç, kalksa suç, yürüse suç, dursa suçtu. İkide bir pataklanmak, yepyeni bir kemer ya da çizmelerinin yerinde en partalarını buluvermek, sürekli alay edilmek, kolayca oyuna gelip yemeğini kaptırmak, aldatılmak, yalnızca Ostromukov'un değil, Schneider'in de, Gleiser ve Krainik'in de katlanmak durumunda olduğu olaylardı. Bunlara her türlü aşağılayıcı söz söylenir, sövülürdü. Kendilerine reva görülen işlemlere katlanmak bir yana, sürekli bir korku ve huzursuzluk içinde yaşamak bu çocuklar için hiç de kolay olmasa gerekti. Bütün bunlara karşı savaşmak bizim için hem çok güç hem de çok acıydı. Tüm çalışmalar büyük bir gizlilik içinde, büyük bir dikkat ve özenle yürütülüyordu. Kimseye bir zarar vermemek zorundaydık. Yahudi çocuklar daha ilk günden silmişler, korkularından hiçbir şey söyleyemez olmuşlardı. Dolayısıyla kimseyi ele vermiyorlardı. Bu durumda olayı çözmek için dolaysız belirtilerin üzerine gidilecek, örneğin kederli görünen birine yaklaşarak, suskun ve çekingen davranışların gerisinde yatanı değerlendirmeye çalışarak ya da bazı öğretmenlerle pek her şeye karışmayan küçük çocukların yaptığı sohbetlerde söylenen sözlerden ipuçları çıkarılacaktı. Ancak bu soruşturmayı topluluğun öğretmenlerinden gizlemek olanaksızdı ve gün geldi. Toplulukta bir Yahudi düşmanlığı sorunu olduğunu bilmeyen kalmadı. En büyük zorbaların tüm kabadayıların adları bile saptandı. Hepsi de bizim eskilerden dost bildiğimiz çocuklardı. Burun, Mityagin, Volokov, Prikotko ama en büyük rolü oynayanlar Osatçı ile Taranets'ti. Taranets neşeli ve akıllı bir çocuktu. Müthiş bir örgütleme yeteneği vardı ve bütün bu özellikler onu topluluğun en sevilen çocuklarından biri yapmıştı. Karşısında herkes selam dururdu. Ama ondan büyük çocukların topluluğa katılmasıyla bizimkinin etkinlikler alanı ne de olsa daraldı. Bu kez tüm gücüyle Yahut çocuklara yöneldi, onları korkutmaya, işkence etmeye başladı. Osatçı 16 yaşındaydı. Asık suratlı, inatçı, güçlü ve dünyaya küskün bir çocuktu. Geçmişiyle övünürdü. Övünülmesi bir geçmiş ya da dindirilmez özlemleri olduğundan değil, salt inat için saçma boş bir gururla bağlıydı geçmişine. Çünkü o kendisinin geçmişiydi ve de hiç kimseyi ilgilendirmezdi. Osatçı keyfe, eğlenceye düşkün bir çocuktu. Günlerinin ne türden olursa olsun bir eğlenceyle dolu olmasına özen gösterirdi. Gününü gün etmeliydi, yoksa yaşamın anlamı yoktu. Eğlencesini seçmekte de güçlük çektiği olmazdı. Kasabanın yakınlarında bir köy olan Pirgovka'ya gitmek ona yeterdi. Bu köyde daha çok kulaklarla küçük ticaret adamları yaşardı. O vakitler Pirgovka köyü güzel kızlarıyla ve vodkasıyla ünlüydü. Osatçı'nın gününü gün etmesi içinse yalnızca bu ikisi gerekliydi. Yanından ayırmadığı tek dostu, topluluğun en ünlü aylağı ve en büyük oburu Galatenko'ydu. Osatçı'nın görkemli bir perçemi vardı. Bu, onun önünden ötesini görmesine engel olurdu. Ancak Prigovka'da kız tavlamaya çıktığında köylü kızların hayranlığını kazanmada en büyük silahı, en büyük varlığıydı bu anlaşılan. Onun bu özel yaşamına karışmak fırsatını bulduğunda iki söz etmeye kalksam o saççı perçeminin ardından kötü kötü ve kanımca büyük bir hoşnutsuzlukla bana bakardı. Pirogovka'ya gitmesine izin vermez, ilgisini topluluğa yöneltmesini, kendisini orada oyalamasını isterdim. Yahudi çocukları hırpalayan baş işkencecinin o saççı olduğu anlaşıldı. O saççı Yahudilere karşı falan değildi. Bu konu onu çok ilgilendirmiyordu. Ancak bu savunmasız çocuklar hazır eline geçmişken başkalarının gözüne kahraman sayılmasına yarayacak bir olanağı değerlendiriyor. Hele cezasız kalmayı da sinsice sağladıktan sonra yabanıl işkencelerini toplulukta caka satmaya alet ediyordu. Yahudi avcılarımıza karşı açık açık dolaysız bir savaşa girmeden önce iki kez düşünmemiz gerekiyordu. Çünkü böyle bir savaşım her şeyden önce Yahudi çocuklar için çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Osatçı gibileri yan gözle bakıldığında bıçağa sarılırlardı. Bu yüzden ona ya yavaş yavaş yaklaşmalı ya da hiç belli etmeden her türlü önlemi alarak gizlice ilerlemeli, sonra birden ve de son derece sağlam kanıtlarla ortaya çıkmalıydı. Birinci yöntemi denemeye kalktım. Osatçı ile Taranets'i öteki çocuklardan soyutlamayı düşünüyordum.